Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatını adım adım takip etmeye çalıştığımız bu güzel programdan muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Yüce Rabbimizin rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi dünyada sevgili Peygamberimizin haliyle hallenmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı, onun yaşadığı kulluk gibi kulluk yapabilmeyi, yine ahirette de Efendimizin civarında, yakınında yer alabilmeyi bizlere lütfeylesin. Çünkü o bizim kurtarıcımız, şefaat melceğimiz, mahşerde etrafında yer almak için can atacağımız, cennette komşu olmak için can atacağımız yüksek makamlar, mevkiler, en yüce makamlar, mevkiler sahibi bir Allah'ın seçkin peygamberi. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'a kullukta üsve-i hasene oluşu ve bu çerçevede özellikle kulluğun çok önemli bir yönünü teşkil eden namazlar, farz namazlar, teheccüd namazları, bunlarla ilgili Efendimizin halini, ahvalini madde madde ele alıyoruz, örnekler üzerinde duruyoruz. İnşallah bugünkü üsve-i hasene programımızda Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın nafile namazları üzerinde duracağız. Çünkü hakikaten o hayat, Hicr suresinde de beyan edildiği üzere, la amruke, senin hayatın üzerine yemin olsun ki diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Üzerine Yüce Rabbimizin yemin edebileceği derecede çok değerli, adeta mücevherlerle, elmaslarla, yakutlarla, incilerle, mercanlarla dolu bir hayat. Tabii ki Efendimizin sergilediği kulluk, Efendimizin sergilediği örnek hayat, yaşadığı o muazzam, muhteşem kulluk hayatı kesinlikle elmasla, altınla, inciyle kıyaslanamaz. Yani Efendimizin her bir fikri, her bir zikri, her bir kulluğu, rükûsu, secdesi, tesbihi, tahmidi, bunlar öylesine ebedi bir hayatın vasıtaları ve vesileleri ki, kıymeti dinleyenlerimiz, bunların dünyada kalıcı olan ve ahirette insana eğer Allah yolunda harcanmadıysa hiçbir faydası olmayacak bulunan elmasla, yakutla mukayese edilmesi tabii ki doğru olmaz. Sadece bir fikir vermesi açısından bunu söylüyorum. Sadece dünyevi telakkilerimiz açısından bize bir şeyi anlamamıza yardımcı olsun diye bunu söylüyorum. Yani dolayısıyla bu bir benzetmedir, teşbihtir, yani temsildir. Bir temsille bir şeyi anlatmaktır. Yoksa Resul Efendimizin hayatı gerçekten hiçbir zaman eskimeyecek, hiçbir zaman yok olmayacak, fani olmayacak ve ebedi alemde hep onun yüksek makamlara çıkmasına vesile olacak. O kullukla, yani Cenab-ı Hakk'ın zikriyle, fikriyle, rükû ve secdesiyle, kıyamıyla, namazlarla, oruçlarla, tebliğlerle, cihatlarla dopdolu bir hayat. O hayatın her bir kesiti fevkalade parlak, her bir karesi fevkalade güzel, güneş gibi adeta ve bizi cezbediyor, bizi celbediyor ve o hayata yöneldiğimiz zaman da o hayatın her bir parçasında çok bir mucizevi bir kulluk hayatı görüyoruz. Biz de onu kendimize örnek almaya çalışıyoruz. Onun gibi olmaya çalışıyoruz ve şu fırsat elden gitmeden, 3-5 gün dolmadan Resul Efendimiz'e ne kadar bir yakınlık hissedebilirsek onun derdiyle, telaşıyla telaşlanıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii nafile namazlar da Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinde çok durduğu, kulluğun bir parçası olan ibadetlerdir. Dolayısıyla bazen şöyle yaklaşımlar oluyor muhterem dinleyenlerimiz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir şeyin değerini artıralım diye başka değerli bir şey görmezden geliyoruz veya başkasının değerini düşürüyoruz. Yani bir taraftan işte cihadın değerini artıralım derken namazın değerini düşürüyoruz. Bir taraftan tebliğin değerini artıralım derken nafile namazın değerini ıskalayabiliyoruz. Yani halbuki öyle değil. Biz İslam'ı çok muhteşem, görkemli bir saraya benzetirsek, yani olabilecek en güzellikte, en mükemmellikte, uyumlulukta, tezyinatıyla, her şeyiyle uyumlulukta bir saraya benzetirsek, o sarayın her şeyi değerlidir. Yani çatısından kapısına varıncaya kadar, mutfağından oturma odasına, duvarın boyasından koltuğuna varıncaya kadar, her bir mermerine, taşına varıncaya kadar, musluğuna varıncaya kadar, bahçesindeki ağaca, çiçeğe varıncaya kadar o sarayın her şeyi değerlidir. Yani biz onun bahçesinin güzelliğini öne çıkarırken, onun diyelim ki işte oturma odasının veya oturacak koltukların, diyelim ki yatılacak yataklarının, yaslanacak yastıklarının, onun değerini düşürmeye gerek yok. Hepsi değerli. Yerli yerince ve güzel bir şey tanzim edilmiştir ve onun da yer yerince bilinmesi, tanınması gerekir. Burada da böyle. Bazı insanlar, ya biz bu dünyaya işte hep namaz kılmaya mı geldik? Hep nafile namazlar, şunlar bunlar. Yani din bundan mı ibaret tarzında böylesine yanlış bir söylemde bulunabiliyorlar. Hayır kardeşim. Doğrusu şu. Yani madem ki İslam bize mükemmel bir İslam nizamı, hayat nizamı sunuyor. Yani kulluğuyla, cihadıyla, komşuluğuyla, çarşısıyla, pazarıyla, alışverişiyle, ticaretiyle, siyasetiyle, her şeyiyle mükemmel bir hayat tarzı sunuyor. Kur'an bunun teorisini getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam bunun uygulamasını yapıyor ve çok kısa bir süre içerisinde de dünya üzerinde ses getirecek, etki uyandıracak bir İslam nizamı tesis ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütün dünya şahididir. İse o zaman biz bu mükemmel nizamın, sistemin her şeyine aşık olmalıyız. Hepsine çok değer vermeliyiz. Her birinin yerli yerince ne kadar değerli olduğunu söylemeliyiz, bilmeliyiz. Ona göre de o değeri vermeliyiz. Dolayısıyla bugünkü bizim konumuz Efendimiz Aleyhisselam'ın nafile namazları ise tabii ki bu da çok önemli ve önemli olduğu için Efendimiz Aleyhisselam bunları hiç ihmal etmeden hayatı boyunca devam ettirdiğini, mesela geçen dersimizde Efendimizin teheccüdünü anlatırken, yani bir ömür boyu Resulü Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman teheccüdünü bırakmıyor. Yani gençlik yıllarına diyelim, yani o ilk peygamberliğin biraz daha yaşının başının, gençliğinin yerinde olduğu zamanları itibariyle işte 10 rekat teheccüd kılıyor, 3 rekat peşine vitir kılıyor ve 13 rekat bir peygamber namazı. Yani acele etmeden hiçbir varattilil Kur'an'a tertile, Kur'an'ı tertil üzere ağır ağır tane tane oku diye emir var Efendimiz Aleyhisselam'a ve Efendimiz gibi kim okuyabilir? Böyle hiçbir harfini, hiçbir mahrecini, hiçbir tecvidini ihmal etmeden, manasının tefekkürünü ihmal etmeden, orada ayette bahsedilen manalara tam vakıf olarak ve ayetler ne istiyorsa onun da mukabilinde bulunarak, istiğfarsa istiğfar ederek, tövbesi tövbe ederek, hamsa hamd ederek, istiğfarsa Allah'a istiğfar ederek, böyle dolu dolu, böyle adeta meyveli bir ağaç gibi, sıklım büklüm bir ağaç gibi o kıraatleri yapıyor ve namazlarını kılıyordu. 13 rekat böyle kılıyordu. Belki bu 3 saat alıyordu, 4 saat alıyordu. Sonra Biraz da yaş ilerleyince 8 rekat teheccüd kılıyor, 3 rekat vitir, 11 rekat. En son hastalığı zamanında ve vefattan önceki son zamanlarında 6 rekat teheccüd, 3 rekat da vitir kılarak 9 rekat yine ağır ağır ve peygamber makamına uygun, Allah'a da kulluğa uygun bir namaz. Bunu bizim uygulamayı bir tarafa bırakalım. Yani hayal etmemiz bile zor bizim için. Yani Efendimizin yaptığı yapmayı bırakalım. Ya namaz böyle kılınır, teheccüd böyle kılınır, kıraat böyle yapılır, rükû böyle yapılır, tesbihat böyle çekilir. O tesbihatın insanın ruhunda, kalbindeki yansımaları böyle olur. Bunun hayali bile bizim için biraz zor gözüküyor. Bırakalım Efendimizin yaptığı gibi yapmayı. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Şimdi gündüz hayattan geldiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın o farz namazları dışında nafile ibadetlere ne kadar ehemmiyet verdiğini yine madde madde durmaya çalışacağız ve bunları da gücümüz yettiği kadar anlayıp uygulamaya çalışacağız. Çünkü biz bu hayatta tam manasıyla gücümüz yettiği kadar bir kullukla mükellefiz ve buna da ihtimam gösteriyoruz. Tabii ki öncelikle Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bu Buhari Rıkak 38'de yer alan bir hadis-i şerifine yer vermek istiyorum. Orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim diyor, hadisi kutsi bu, kim veli bir kuluma düşmanlık yaparsa, yani men ada li veliyen fekad azentuhu bil harp, kim benim veli bir kuluma, bir dostuma, bu benim dostumdur, mümin bir kuldur, güzel bir kuldur dediği Yüce Rabbimizin böyle birisine düşmanlık yaparsa, aleyhinde konuşursa, ben diyor ona diyor harp ilan ederim. Hadis böyle başlıyor. Ve öyle tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara da aleyhinde konuşmalar, düşmanlık yapmalar, bunun çok tehlikeli olduğunu anlamamız gerekiyor. Bilemeyiz. Bir efendim alim olur, bir hoca olur, bir insan olur. Sıradan bir Müslüman gibi gözükebilir bize. Ona düşmanlık yaparız ve Allah korusun Allah'ın hışmını, gadabını üzerimize çekebiliriz. Bilmediğimiz kaygan zeminlere ayak basmamamız gerekiyor. Ki Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimede وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, hakkında ilmin olmayan hususların peşine düşme. Veya seni ilgilendirmeyen şeylerin peşine düşme. Çünkü اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. Çünkü hem kulaklar, hem gözler, hem de kalpler o yaptıkları şeylerden sorumlu tutulacaklar, mesuldürler, hesaba çekilecekler. Yani niye sen bunu konuştun, niye sen buna baktın, niye sen bunu duydun, niye buna kulak verdin gibi işimiz olmayan şeylerin peşine düşmeyi Cenab-ı Hak zaten yasaklıyor. Bir de zaten yapacağımız o kadar hayırlı ameller var ki, yani gözümüzün, kulağımızın, dilimizin, kalbimizin meşgul olması gereken o kadar hayırlı, güzel ameller, vazifelerimiz var ki, bunları çok iyi yapıyoruz da zaman kalıyor da mı başkasının aleyhine konuşacağız diyoruz. Bu işin başka bahsi muhterem dinleyenlerimiz, ki kesinlikle bir Müslümanın boş bir sözle, boş bir şeyle meşgul olacağı zerre kadar bir dakikalık vakti yok. Olamaz da zaten. Gerçek müminin böyle lüzumsuz şeylerle uğraşacak vakti yoktur, olamaz da. Olamaz da, olmamalı. Ama oluyor, işte gaflet oluyor, başka efendim dalgınlıklar oluyor. Bunu da vazgeçmemiz lazım, bırakmamız lazım bunları. Şimdi bu çerçevede hadis-i şerifin girişi çok cali dikkat. Çünkü bir manada devam eden kısmı hadis-i şerifin bize Allah'ın veli kulu olmamız, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olmanın da yollarını gösterecek. Böyle başlaması da çok gayet yerinde ve münasip. Ve bize de bir ders veriyor. Kiminle ilgili nasıl konuşacağımızı dikkat etmemiz gerektiğine dair de bir uyarıda bulunuyor. Ve Allah dostlarının da mürşidi kamilleri, Allah dostlarının hak katında çok değerli insanlar, alimlerin değerli olduğunu da ifade ediyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam hadisin devamında, bu kutsi hadisin devamında Yüce Rabbimiz kul diyor bana en çok farz ibadetleri yerine getirmek suretiyle ve haramlardan kaçınmak suretiyle yaklaşma imkanı bulur. En çok diyor farz ibadetleri yapmak ve haramlardan kaçınmak suretiyle yaklaşır kul bana. Bil ferayet. Şimdi bazen o farz ibadetler kısmında da işte namaz gibi, oruç gibi, hac gibi farzlar dikkate alınıyor. Ama doğru söylemek gibi bir farz, gerektiğinde infak etmek gibi bir vazife, yani üzerimizde yapılması gereken diğer vazifeler unutuluyor. Halbuki burada farz kılınan bütün ibadetler. Bir de Allah'ın farz kıldığı ibadetler, işler içerisinde haramlardan uzak durmak da vardır muhterem dinleyenlerimiz. Yani nasıl ki içki içmek haramsa, içki içmeyi terk etmek de farzdır. Ya dolayısıyla hadis-i şerifteki, hadis-i kudüsideki kulum bana en çok farzları yerine getirerek yaklaşır ifadesinde hem yapılması farz olan ibadetleri yapma hem de kaçınılması farz olan haramları terk etme suretiyle yaklaşır diye böyle iki yönlü bir mana vermek lazım. Çünkü o da farz. Haramı terk etmek de farz çünkü. O da farz. Yalan doğru söylemek farz olduğu gibi yalan söylememek de farz. İçki içmek haram olduğu gibi içki içmeyi terk etmek de farz ve diğer bütün günahlar farz. Bunlar kul buna dikkat ettiği zaman ki dinin temeli bunlardır. O zaman kul Cenab-ı Hakk'a doğru manen kalben yaklaşmaya devam eder. Yaklaşır ve o farz olan ibadetler ve kulu işte ruhi sultaniyi, insan kalbini böyle adeta mane aleminde çok güçlü bir etkiyle, sevkle kulu Allah'a doğru yaklaştırır. Ona bir kurbiyet hasıl eder Allah'ın izni lütfuyla. Sonra tam bu nafile ibadetler ve namazlarla alakalı kısma geliyor hadis-i şerifin. Kulum diyor, nafile ibadetlere de devam ettiği sürece bana yaklaşmayı sürdürür. Yani farz namazlara, farz ibadetlere ilaveten nafile ibadetler, nafile namazlar, nafile oruçlar, nafile umre ve haçlar, diğer nafile sadakalar, bir dinin farz kıldığı, şunu mutlaka yapacaksın dediği kısımlar var. Bir de buna ilave, nafile ilave demek, ilave ibadetler var. Bunu yaptığımız zaman bu böyle karşılıksız kalacak diye bir şey yok. İşte bu Buhari Rikak 38'de ifade edildiği üzere kulum diyor, bana diyor yaklaşmaya devam eder. Her namaz kıldıkça, her rüküye gittikçe, her secdeye gittikçe, her tesbihat yaptıkça, her oruç tuttukça, her Allah dedikçe, Kur'an-ı Kerim okudukça, her bir harfi ve diğer ibadetler, infak ettikçe, sadaka verdikçe, güzel ahlak sergiledikçe, yani o farzın dışındaki diğer nafile ibadetlerin her biri bizim Rabbimize yaklaşmamızı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor ve onu devam ettiriyor. Peki ne olur? Bakınız, farz ibadetlerle elde edilmeyecek bir dereceyi Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i kutsi ile nafile ibadetler sayesinde elde edeceğimizi haber veriyor, müjdeliyor. Ve Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kul diyor, bu nafile farzlara ilaveten nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder ve öyle bir noktaya gelir ki hatta uhibbuhu, ben kulumu severim. Severim. Demek ki kul Allah'ın muhabbetine nasıl ulaşacak? Allah'ın muhabbetine, Allah'ın razı olduğu ibadetleri ve özellikle de farza ilaveten diğer gönüllü olarak içimizden gele gele, üzerimde farz değil ama ben yapmak istiyorum değil ama ben bunu buna talibim, ben Rabbimin muhabbetine, rızasına talibim diye onları devam ettirmeye bağlı. Yani o nafilede devam ettikçe hatta uhibbuhu, ben kulumu severim. Peki kulumu feyze ahbebtuhu, kulumu sevdiğim zaman ne olur? Onun diyor gören gözü olurum. Benimle görür. İşiten kulağı olurum. Benimle işitir. Tutan eli olurum. Benimle tutar. Tutan ayağı olurum. Benimle yürür. Düşünen aklı olurum. Benimle düşünür. Seven kalbi olurum. Benimle sever. Böyle adeta, yani burada kesinlikle kulun Cenab-ı Hakk'ın kulağa hülül edeceği, içine gireceği, kulun haşa ve kella yani Allah gibi olacağı anlamında değil. Bunu öyle anlamamıza hiçbir gerekçe yok. Sevgiyi biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bir kulu sevmesini biliyoruz. Razı olmasını biliyoruz. Bu benim sevdiğim kuldur, razı olduğum kuldur diye efendim Allah'ın o yuhibbuhum ve yuhibbunehu, öyle kullar ki Allah o kulları sever, o kul Allah'ı severler Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, Peygamberimizin sevdiği, sevilen, takdir edilen bir kul olmak, onun ne anlama geldiğini biliyoruz. Burada hiç felsefi bir izaha girmeye gerek yok. Nasıl sever falan demeye gerek yok. Bunu biliyoruz. Sevilmenin ne olduğunu biliyoruz. Bir üstadı tarafından sevilen bir talebesi ne kadar memnun kalır? Bir hocası tarafından sevilen bir efendim, talebe, öğrenci ne kadar memnun olur? Çocuklarımız mesela okullara gönderiyoruz. Öğretmen bir aferin diyor. Kağıdına bir aferin yazıyor. Bir imtihandan yüz veriyor. Ya bir hediye veriyor. O çocuk nasıl seviliyor? Gece uykusu kaçıyor. Sabahlara kadar efendim uyuyamıyor. Öğretmenim beni sevdi. Öğretmenim beni takdir etti diye. Böyle kendinden geçiyor. Biz de aynıyız. İnsan hep insan aynı insan. Yani böyle küçük takdirler, küçük aferinler bizim bir gün, bir hafta mutlu olmamıza yetiyor, artıyor bile. Bir de Efendimizin takdirini görmek ve onun ötesinde Yüce Rabbimizin sevdiği bir kul olmak, ben o kulumu seviyorum, o kulum benim sevdiğim bir kuldur diye bu takdire, ilahi takdire nail olmak, tabii ki bu çok sevindirici bir şey. Kim bunu istemez? İşte burada muhterem dinleyenlerimiz, hadisi kutsi bize Allah'ın sevgisine nail olmak ve o gören gözü, işiten kulağı olabilmek, Cenab-ı Hakk'ın o ibadet kulluk hayatına, daha dikkatli bir kulluk hayatına ve farzlara beraber hem mekruhlardan kaçınma hem de nafile ibadetleri yapmakla beraber takvada ilerlemeye bağlı olduğu anlaşılmış oluyor. Bir de buradaki onu işiten kulağı, gözen görü olurum de şunu da evvel belirtmekte fayda var. Yani ne demektir diye efendim muhaddislerimizin değerlendirmesine bakacak olursak, yani o kul Allah'ın gerçek bir kulu olur. O kul her şeyiyle Allah'a teslim olmuş bir kul olur. O kul tamamen o ilahi iradeye, külli iradeye iradesini rapt etmiş, bağlamış ve o külli irade doğrultusunda hareket eden, kulağıyla haram dinlemeyen, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri dinleyen, gözüyle harama bakmayan, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeylere bakan, burnuyla haramı koklamayan, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri koklayan, ağzıyla haramı yemeyen, Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı tertemiz, tayyip ve helal şeylerden yiyen, diliyle haram konuşmayan, yalan konuşmayan, gıybet etmeyen, hep Allah'ın razı olduğu güzel sözler, Kur'an kıraatleri, böyle gönülleri imar eden, mamur eden, kavli leyyinler, kavli beriler, güzel şeyler söyleyen, eliyle hep Rabbin razı olduğu şeyleri tutan, ayağıyla hep Rabbin razı olduğu yürüyen bir kul olur. Yani o külli iradeye, ilahi iradeye kul öylesine rapt olur ki, öylesine bende olur ki, öylesine teslim olur ki, o kul tepeden tırnağa hep Allah'ın razı olduğu bir istikamette yürür. Yani adeta festakim kema umirte, Allah sana nasıl olmanı emrediyorsa o şekilde müstakim, dosdoğru ol, sırrı tecelli eder. Olabildiği kadar tecelli eder. O kuldan bir böyle bilerek bir günah sadır olmaz. Kalbi Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu duygularla dolar. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu duygular, manevi duygular, ilahi muhabbetler, rızalar, hoşnutluklar, şükürler, hamdler, orada böyle pınarlar gibi kaynar. O kalpte bir şikayet, bir Allah'a karşı efendim böyle bir itiraz, kadere itiraz olmaz. Olmaz. Aklıyla hep akli me'at, ahiret merkezli ve Allah'ın rızasını merkez düşünmeye başlar. Ben ne yaparsam Rabbim razı olur. Bunun planlarını yapar, bunun yolunda olur. Bu da gerçekten bir kul için ulaşabileceği çok büyük bir makam olur. İşte kıymetli dinleyenlerimiz, burada o Efendimiz Aleyhisselam'ın örneklediği, Efendimizin yaptığı, bize yapmamızı istediği o kulluk farzıyla, nafilesiyle bizim için ne kadar muazzam bir nimet, muhteşem bir nimet, Allah'ın bir lütfu keremi olduğunu da buradan anlamaya başlıyoruz. Bu hadis-i şerifi dikkatlerinize arz ettikten sonra, Yüce Rabbimiz nafile ibadetlerle meşgul olan kullarına cennetinde hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kimse aklına gelmeyen nimetler vaat ettiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Müslüman bir kimse her gün Allah rızası için farzların dışında nafile olarak 12 rekat namaz kılarsa Allah Teala ona cennette bir köşk hazırlar buyurmuştur. Müslim Müsafir'in 103. hadis-i şerifte. İşte deminki hadis-i kutsinin bir devamı niteliğinde, onu tamamlayan bir hadis-i şerif. Burada tabii nafile namazlar dediğimiz zaman farz namazların farzlarının dışındaki kısımlar da nafile. Yani sabah namazının ilk iki rekat sünneti nafile. Öğle namazının ilk dört rekatı ve son iki rekat namazları nafile. İkindi namazının ilk dört rekat, akşam namazının peşindeki iki rekat, sonra yatsı namazının ilk ve son sünnetleri bunlar nafile. Bunlar normalde beş vakitte kılmış olduğumuz namazların nafileleri. Onlar da tabii nafile ibadetler ama onun dışında sayacağımız işte kuşluk namazı, istihare namazı, hacet namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, onlar da küsuf küsuf namazları, onlar da sürekli kılmış olduğumuz o farz namaza ilaveten kıldığımız nafilelere ilave nafileler. Onlar yine yeri geldiğince böyle Efendimizin tavsiyeleri merkezli ve örnek hayatı merkezli, onlardan da birer misal arz etmeye çalışacağız. Nafile namazların faziletini ve insana kazandırdığı sevabı ortaya koyan bir vakıa, yani bir hadise, Hayber'in fethedildiği gün yaşanıyor. Bir kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bugün ben öyle bir kâr ettim ki böylesini şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır. Çok kâr ettim, çok büyük bir kâr elde ettim. Hiç kimseye böyle bir kâr nasip olmamıştır diye arz ediyor. Efendimiz Aleyhisselam da, bak hele neler kazandın, söyle bakalım o kazancın nedir, kârın nedir, bir görelim bakalım diye sordu. Adam, ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim. Öyle ki 300 ukiye, yani 1 ukiye 1283 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü, yani yaklaşık 1300 gram 300 ukiye kâr ettim diyor. Bayağı da büyük bir kâr tabii. Yani binlerce gramlık bir kâr. Ya da efendim işte onlarca kilo bir kâr elde etmiş. Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle söylüyor. Sana kârların en hayırlısını haber vereyim mi? Adam da nedir ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz Aleyhisselam, farz namazdan sonra kılacağın iki rekat nafile namaz. Ebu Davud Cihat 168. babda bunu ifade ediyor. Yani tabii bunların hepsi güzel. Tabii Efendimiz Aleyhisselam'ın kıymetli kardeşlerim bu hadis-i şeriflerinde yönlendirmeleri yaparken doğru anlamak lazım. Yani senin o kârı elde ettiğin kârda hiç kıymet yok. Niye boşu boşuna uğraştın, niye yaptın anlamı çıkmaz, çıkmamalı. Ne çıkmalı? Tamam bu güzel. Aferin, helalini kazandıysan bu da çok güzel. Bu da efendim senin hakkındır. Ticaret yapabilirsin fakat hiçbir işinde, hiçbir alışverişinde, hiçbir çabanda ahireti unutmamalısın. Allah'ı unutmamalısın. Namazı unutmamalısın. Yani hepsinde mutlaka gönlünde ahiret hayatı olmalı. Ahiret düşüncesi olmalı. Ben bu çalışmamda ahirette ne elde edelim? Hangisi kalır, hangisi kalmaz? Bunun derdi içinde olmalısın. Hani ayet-i kerimedeki Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaiz zekati yakhafuna yawman tetakallabu fihi'l kulubu vel absar. Sadakallahu'l azim. Nur suresi 37. ayet-i kerime. O Allah'ın mescitlerini zikirleriyle, ibadetleriyle, namazlarıyla imar eden, gece gündüz orada Allah tesbih eden kullar öyle kullardır ki, öyle ricaldir ki, seçkin insanlardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, ne bir dünyevi meşguliyet onları namazı kılmaktan, zekatı vermekten ve Allah'ı zikretmekten asla alıkoyamaz. Onlar ticaret yaparken de gözleri ezandadır, namazdadır. Alışveriş yaparken de gözleri ezandadır, namazdadır. Allah'ın zikrindedir ve Allah'ı kalbinde zikretmeye devam ederler. Niye? يَخَافُونَ يَوْمَنْ. Onlar çok korkunç, dehşetli bir günden korkarlar. Öyle bir gün ki تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ. O günün dehşetinden kalpler allak bullak olur, yerlerinden kayar, gözler yerlerinden fırlar, dışarı fırlar. Böyle bir zor bir gün, o ayetlerin haber verdiği zor günü unutarak yemek, içmek, alışveriş kâr ettim demek ne mümkün? Böyle bir iman olur mu? Böyle bir ahirete iman olur mu? Muhterem kardeşlerim, Efendimizin buradaki şeyi bu, unutmayacaksın. Allah'ı unutmayacaksın, namazı unutmayacaksın, zikri unutmayacaksın. Hep o zikirle beraber, ahiret korkusuyla beraber, Allah korkusuyla beraber işleri yapacaksın ki kalp yerinden kaymasın ve işin içine uygun olmayan şeyler girmesin, haramlar, şunlar bunlar girmesin ve bu şekilde istikamet üzere bir kulluk devam edebilsin. Dolayısıyla burada Efendimizin halini böyle anlamak lazım. Mesela Yüce Rabbimiz Cuma suresinde Cuma ayetlerinden bahsederken فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذُكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ Namazı bitirdiğiniz, Cuma namazı bitirdiğiniz zaman sonra hemen yeryüzüne yayılın, gidin ve işinizi gücünüzü yapın, ticaretinizi yapın. Normal kulluk, yani insan olarak ne yapmanız gerekiyorsa helal dairesinde bunları yapın. Çünkü geçimini sağlayacaksınız, helalini geçineceksiniz, şiriniz var, çocuğunuz var, aileniz var. Bunlar çalışmaya bağlı, kazanmaya bağlı şeyler. Bunları yapacaksınız. Ama وَذِكُرُ اللّٰهَ كَسِيَرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ Bunları uğraşırken, yani dükkanınızda, bakkalınızda, işyerinizde, ofisinizde, diğer bütün efendim hayatın her alandaki yaptığınız çalışmalarda bunlarla uğraşırken de zikrullah, Allah'ı hiç unutmayacaksınız. Hep gözünüz Allah'ta, gönlünüz Allah'ta olacak, diliniz, kalbiniz zikrullah ile zakir olacak ki felah erebilirsiniz. Yoksa sadece camide Allah'ı anlatıp da çıkar unutursak o olmaz. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın o sahabeye hatırlatmak istediği esas mesaj bu olmalı. Yani ticaret yapma, kazanma değil, onunla beraber Allah'ı unutma, namazı unutma, kendini kaybetme, gönlünü kaybetme mesajını buradan almış olmamız gerekiyor. Daha diyelim bendeniz o şekilde anlıyorum ve doğru anladığım kanaatinde taşıyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk husus namaz olduğu beyan buyuruluyor. O dehşetli ve belalı günde daha hesabın ilk kademesinde zor duruma düşen kulun imdadına kılmış olduğu nafile namazlar yetişecektir. Bu da çok önemli bir müjde. Hakikaten hem kendimiz nafile namaz kılarken hem evladımıza bu nafile namazları öğretirken hem talebemize, insanımıza aman dikkat edelim. Yani fırsat buldukça namazlarımızı artıralım, nafile ibadetlerimizi de ihmal etmeyelim, kılalım kardeşim zarar görmesin dediğimizde, yani burada şimdi bahsedeceğim bu hadis-i şerif bizim için çok önem arz ediyor. Gerçekten çok müjdeli bir hadis-i şerif, çok da teşvik edici bir hadis-i şerif. Orada ilk kez namazdan hesaba çekilecek amenna ve sadakna. Biz Efendimiz Aleyhisselam bize ne buyurursa, ne söylerse kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne buyur söylerse o bizim aler ra'si vel ayn, başımızın gözümüzün üstünde, biz ona bütün kalbimizle iman ediyoruz, teslim oluyoruz, semyana ve ata'na işittik, itaat ettik diyoruz, gufranike rabbena, ya Rabbi bizi bağışla diyoruz, çünkü dönüş onadır. Orada hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla dinimiz, Kur'an'ımız, peygamberimiz bize bir şey söylediği zaman bu bütün sözlerin, bütün arzuların hepsinin fevkinde bir önem arz etmektedir. Aynen öyledir. Siz de benim söylediğim gibisiniz. O noktada hiçbir şüphe taşımıyoruz elhamdülillah. Onun için efendim buradaki Efendimiz Aleyhisselam'ın eğer ilk defa kul namazdan hesaba çekilecek diyorsa amenna sadak, aynen öyledir. Aman namazına dikkat edelim. Yani farzıyla, cemaatiyle, nafilesiyle her şeye dikkat edelim. İşte Efendimiz Aleyhisselam şöyle olacak diyorsa evet olacak. Yeter ki o söz bize sayı olarak gelmiş olsun. Onunla bir şüphe taşımıyoruz. Ve bu hesaba çekilirken nafile namazlar kul imdadına yetişecek buyuruyorsa Efendimiz Aleyhisselam, buna da aynen iman ediyoruz. Bakınız Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şöyle haber veriyor. Bu namaz hesabı yapılırken kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün değilse kaybeder ve zararlı çıkar. şayet farzlarından bir şey noksan olursa aziz ve celil olan Rabbi Allah Teala kulumun nafile namazları var mı bakınız der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir. Tirmizi Salat 188. bab. Bakınız kardeşlerim. İşte Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bilmiyoruz ki o kıldığımız farzlar acaba o rekatlar, o tesbihatlar acaba ne kadar yerini buluyor, ne kadar makbul oluyor. Şimdi ameli salih demek muhterem dinleyenlerimiz bir yönüyle de Allah'ın kabulünü cezbeden Allah'ın kabulüne layık olan namaz demektir, ibadet demektir, amel demektir. Biz yapıyoruz ama bizim elimizde sen şu namazı kıldın ve dört dörtlük makbul oldu, kayıtlara geçti, tebrik ederiz diye bir elimize bir belge verilmiyor. Bir fatura verilmiyor. Bir dekont verilmiyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla dualarımız ne kadar kabulü bekliyorsa, makbul olmayı bekliyorsa, diğer bütün ibadetlerimizde hep Yüce Rabbimizin kabul mührünü bekliyor. Kabul ederse o kabul edecek, kabul etmezse o kabul etmeyecek. Şimdi bir ayet-i kerimede amellerin Cenab-ı Hakk'a yükseldiği beyan ediliyor. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu, Allah'a kelime-i tayyip, tevhid kelimesi, zikir, zikrullah, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu sözler, bunlar Allah'a ulaşır. İşte Allah'ın makamına doğru, kabul şeyine doğru ulaşır. Vel amelus salihu yerfa'uhu, ve yapılan amel-i salihler de o kelime-i tevhidin, tevhid inancımızın, Allah sözümüzün Allah'a doğru yaklaşmasına yardımcı olur diye bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla ameli yapıyoruz, ediyoruz ama ne oldu? Nereye gitti? Kabul oldu mu, olmadı mı? Olacak mı, olmayacak mı? Orada elimizde garantimiz yok. Yani kabul olur diye ümidimiz var ama olmayabilir korkumuz da var. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve burada da nafile ibadetlerden de olabildiği kadar istifade etmeye çalışmamız lazım geliyor. Yani orada defolu çıkanlar, eksik çıkanlar, şunlar bunlar diyelim ki böyle gündeme geldiğinde bakın diyor Yüce Rabbimiz, kulumun nafile namazları var mı? Oruçsa nafile oruçları var mı? Haçsa bir nafilesi, umresi falan var mı? O eksikleri adeta elbiseyi yamamak gibi, yani teşbihatı olmaz, onlarla Yüce Rabbimiz değiştiriyor, merhamet ediyor. Dolayısıyla burada bu nafilelere devam noktasında bu hadis-i şerifin çok önemli olduğu anlaşılıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz namazları cemaatte kılmaya azam derecede gayret ederken nafile namazlarını daha çok evinde kılmayı tercih ediyor ve şöyle buyuruyor. Ey insanlar, evinizde namaz kılınız. Zira farz dışındaki namazların en makbulü insan evinde kıldığıdır. Buhari ezan 81. vapta. Yani bir başka hadis-i şerifte la tettehizu buyutekum kuburan, evlerinizi kabirler haline getirmeyiniz. Yani böyle namaz kılınmayan, ibadet edilmeyen falan böyle bir kabir halinde olmasın. Onları namazla, Kur'an'la şenlendirin. Yani bir ev olduğu anlaşılsın diye Efendimiz Aleyhisselam onu da buyuruyor. Bilindiği gibi farz namaz her Müslümanın yerine getirmesi zarur olan bir ibadettir. Binaenaleyh açıktan kılınması ve insanların bu ibadete daha sağlam bir şekilde teşvik edilmesi gerekiyor. Bu sebeple açıktan ve büyük bir cemaat şuur içinde edası daha uygun farzların. Nafile namazlar ise insanın kendi isteğine bırakılan bir namazdır ve ihtiyaridir. Dolayısıyla bu Allah yolunda, Allah'a vuslat yolunda yarışan kimseler biraz da işin riyasından, yani görsünler, işitsinler, bilsinler tarzında bundan da uzak kalarak biraz Allah'a olan kulluğunu daha gizli, arz etmesi daha uzun belki. Mesela insan mescide namaz kılsa, biraz uzatacak olsa insanlar maşallah ne güzel namaz kılıyor falan diyebilirler. İnsanın gönlünden öyle duygular geçebilir. Ama evinin köşesinde yalnızken bir teheccüdünü, bir kuşluk namazını eğer imkan varsa tabii, iş hayatı buna müsaitse veya diyelim ki ofisinde, odasında bir yeri varsa, kimsenin görmediği orada kılacak olsa, tabii ki ihlas bakımından daha güzel olur bu. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu noktada Müslümanları yönlendirdiği, kendi hayatı da böyle. Efendimiz bütün nafile namazları evinde, devlethanesinde kılıyordu. Evinde kılıyordu. Farz namaza Mescid-i Nebevi'ye çıkıyordu ve kıldığı zaman tekrar dönüyor. Namazın öncesi ve sonrasındaki nafileleri de Efendimiz Aleyhisselam daha çok evinde eda ediyordu. Tabii Efendimizin bir riya korkusu yoktu. Sunma korkusu, o peygamberdi. Gönlü tertemizdi. O duygulardan, kötü duygulardan arınmıştı. Ama örnek olması açısından hem evlerde Allah'ın bir ikramıdır. Onlar da namazda şereflenmeli, değerlenmeli. Hem de gözlerden uzak kılınan, yapılan ibadetlerde daha ayrı bir mahfiyet, gizlilik ve ihlas söz konusu olacaktır. Bu bakımdan da Efendimizin bu tavsiyesini de uymamız uygun olur, gücümüz yettiği kadar. Kıymetli kardeşlerim, burada Efendimizin nafile ibadetlere verdiği değeri birlikte değerlendirmiş olduk, gücümüz yettiği kadar. Ve madde madde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın inşallah diğer namazlarını, yani beş vakit namazın nafileri dışındaki diğer namazlarını da böyle rivayetler, onunla ilgili sahih kaynaklar elimizdeki, onları göreceğiz. Ve bugün bir örnek olsun diye kuşluk namazı, onun vaktini, Efendimizin uygulamasını belirteceğim konuşmamın sonunda. Ve diğer namazlarını yine inşallah söz konusu edeceğiz birlikte ve bunu uygulamaya da gayet göstereceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın kuşluk namazı, duha namazı, tabii ki bu kuşluk vakti ile ilgili farklı değerlendirmeler var. İşte ama işte işrak vakti dediğimiz güneşin doğmasından, yani sabah namazının vaktinin çıkmasından işte yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat civarında geçmesi, güneşin ufukta doğu tarafında işte bir mızrak kadar yükselmesi, ortalığı tam aydınlatması ile başlayan ve öğle namazının kılınmasından bir işte 45 dakika, 1 saat öncesine kadar devam eden bir vakit olarak tarif ediyorlar alimlerimiz, fakirlerimiz. Dolayısıyla orada bir sabah namazından ta öğle namazına kadar uzun bir zaman var. İşte yazları biraz daha uzun, kışta biraz daha bizim ülkemizde kısalıyor. Ama şu anki itibariyle işte 6 saat 6'yı çeyrek geçe bitiyorsa 7'de başlayacak olsa ta 7'den 12'ye 12.30'a kadar uzun bir 5 saatlik 6 saatlik bir süre var. Şimdi orada insan fırsat bulur da tekrar abdestle namazı Allah'a yönelirse tabii güzel olur. Diğer türlü yani 5-6 saat 7 saat böyle insanın namazdan uzak bir şekilde vakit geçirmesi, yani namaz gibi bir nimetle mahrum kalması hakikaten insan için de pek hoş gözükmüyor. Bu işin akli izahıdır tabi. Efendimiz Aleyhisselam'a baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam kuşlukla ilgili şöyle buyuruyor. Her gün diyor Efendimiz Aleyhisselam, o çok daha güzel beyan buyuruyor. Çok daha güzel teşvik ediyor, tergip ediyor. Her gün bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Sabahleyin kalktın. Kalktık ve baktık elhamdülillah sıhhatimiz yerinde. Elimiz çalışıyor, ayağımız çalışıyor, gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor, ayağa kalktık, abdest aldık. Yani böyle hayattayız ve sıhhatteyiz. Böyle olduğu zaman aslında Cenab-ı Hak her bir mafsalımız, belki parmaklarımızın her bir boğumu, yani o kemiklerin bağlandığı yerler itibariyle insanın vücudunda diyelim ki kaç mafsal varsa onun sayısını ben şu an bilmiyorum ama onun sayısı bellidir, mafsallar. Bunların her biri için, kemiğimiz ve mafsalımız için bir sadaka gerekmektedir. Niye? Allah bunu bize ikram etti. Bu sıhhati bize verdi. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Yani Sübhanallah demek, Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek bir sadakadır. Emri bil maruf, yani insanlara iyiliği emretme, kardeşlerim şöyle yapalım, böyle yapalım, işte kitabımızda, sözümüzde, sohbetimizde, dostluklarımızda insanlar hep güzelliğe emretmek, teşvik etmek bir sadakadır. Nehi al münker, aman yapmayın, şu Allah'ın yasağıdır, haramıdır, doğru değildir, yapmayın gibi bulunduğumuz makama, mevkiye ve gücümüze nispetle bu işi yapmamız bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz kafi gelir. Müslim müsafirin 84. hadis-i şerif. Tabii diğerlerini yapmayın anlamında değil. Yani aslında hepsi yapılabilir. Yani tehlil de yapalım, tahmid de yapalım, subhanallah diyelim, elhamdülillah diyelim. Hepsini yapalım, yapalım. Ve gücümüz yeterse, imkanımız varsa her bir mafsalımız için sadaka verelim. Yine kâr ederiz, yine zarar etmeyiz. Daha fazla kâr ederiz. Ama burada işte dinimizin dini yüsr. Din kolaylıktır. Cenab-ı Hak bu dini her seviyede insanın yaşayabileceği, yapabileceği emirler getirmiştir. Kulun gücüne göre talimatları verilmiştir. Kolaylık tanıyor Yüce Rabbimiz bize. Allah'ımıza hamdolsun. Peygamberimize salat ve selam ederiz. Tanıyor. Yani diğeri de yapılabilir ama çok zor şimdi her gün. Yani o kadar mafsallar, kemikler, yüzlerce, belki efendim bine yakın, bir kuruş versek hepsine efendim 1000 kuruş yapar, 1 lira versek 1000 lira yapar. Ne yapsak etsek onu karşılamak zor olabilir. Ama Yüce Rabbimiz bizi böyle bir zorluktan kurtarıyor. Diyor ki ey kulum, abdest al diyor, 2 rekat namaz kıl diyor. Saat 7 ile 12 arasında, 2.30 arasında namaz kıldığın zaman diyor. Ben bu 2 rekat namazı senin bütün mafsalların ve kemiklerin adedince sadaka vermiş gibi kabul edeceğim ve bunu bu şekilde sayacağım, kabul edeceğim buyuruyor. Dolayısıyla bu ne kadar büyük bir nimettir ve aynı zamanda o vakit Yüce Rabbimizin huzurunda bir kuşluk namazını kılmanın da ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize belirtmektedir. Bizim bir ihlas ve samimiyetimizi de ortaya koymaktadır. Peygamberimiz Efendimiz kuşluk namazına çok ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Bu namazı 4 rekat kıldığı ve Allah'ın dilediği kadar artırdığı rivayet edilmektedir. Müslim Müsafir'in 78-79'da yani daha çok 4 rekat kılmış ama zaman zaman da yani 6-8 yani artırdığı da rivayet ediliyor. 8 ve 12 rekat kıldığı da rivayet edilmiştir. Buhari teheccüde geçiyor. Yani Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki ben diyor bir kez diyor Allah Resulü'nün kuşluk namazını 8 rekat kıldığını gördüm ki rivayetler, muhtelif rivayetler var, gördüm ve bir daha ebediyen diyor ölünceye kadar onu bırakmadım buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, biz yine Efendimizin bu örnek hayatına ibadetiyle, namazıyla, nafile namazlarıyla ve diğer bütün yönleriyle devam edeceğiz. Parça parça dilim döndüğü kadar aktarmaya çalışacağız. Hem kendimiz istifade etmeye, siz de istifade ettirmeye çalışacağız. Kaynaklarımızdan tabii aktardığımız örnek hallerle, davranışlarla ve bu yolculuğumuz inşallah devam edecek. Programın sonuna gelmişken ben tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum, selamlarımı arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.